gerekir. Bu Hegel'in ilk sistemini, yani ilk felsefi, ilk olgun felsefi çalışması diyebiliriz. Daha önceki çalışmaları olgun değil. Yani olgunluk göreli bir şey olarak görülebilir. Demek istediğimiz şey, Hegel'in sistemini kavradıktan sonra ya da kurduktan sonra yaptığı ve yayınladığı ilk çalışma bu. Daha öncekiler gençlik yazıları ile ilgili, yani gençlik yazıları olarak biliniyor ve nedense dışarıdan bakanlar o bölüme de özel bir önem veriyorlar. Aslında verilebilir. Yani bir felsefecinin içinde Hegel büyük bir felsefeci. Yani ve onun nasıl bilincinin ya da sisteminin nasıl oluştuğunu merak etmek doğal bir şey. Yani ya da ondan önce nerelerdeydi, nasıl düşünüyordu falan. O açıdan bir önemi var. Ama sistem karşısında sistemi önceleyen düşüncelerinin, yazılarının şeyi yok. Öyle çok fazla bir öneminin olduğunu söylemeyeceğiz. O yüzden merhaba. Bakalım ısınabilecek misin bu kadar aradan sonra? Ha? Tamam. Şimdi burası şey mi, anlaşıldı mı? Yani eğer yani siz matematik öğrenmek istiyorsunuz, matematiğin ne olduğunu anlamak istiyorsunuz, öyle bir şeyiniz varsa, o zaman matematikten önce ne vardı konusu önemli bir konu. Ama şey değil, belirleyici değil. Çünkü yani şey diyebilirsiniz, bu sistematik düşünceye o aşama mı düşünürü iletti, yoksa tabii ki yani insanın düşüncesinde belli bir gelişme süreci olur her zaman ve o süreç sistematik düşünceye götürebilir ya da götürmeyebilir. Yani şey diyemeyiz, Hegel'in gençlik dönemindeki yani sistem öncesi dönemini incelersek orada sisteminin çekirdeklerini falan bulabiliriz. Çok önemli değil. Yani her düşünürün sistemi var aslında ve her düşünce, her bilinç az çok sistematik bir dizgesel bir yapı taşıyor. Yani o Hegel içinde çok kural dışı bir şey değil. Biraz karışıyor bu konu ama dediğim gibi yani Hegel'in sistem öncesi düşünceleri tabii ki sistem düşüncelerine yakın ama orada şey bulamayız. Yani örneğin işte dine bakış açısında değişiklikler var, politikaya bakış açısında değişiklikler falan var. Önceki bakış açıları bilimsel değil, kanıtlanmış değil, dizgesel değil, yöntemli değil ve o yüzden de şey, yani çok fazla bir önemi yok. Önemsiz demiyoruz, ilgiye değmez demiyoruz, okumayın hiç demiyoruz, araştırın. Ben kendim çevirdim o konuda bir takım şeyleri ve araştırdım ama bizi esas ilgilendiren şey Hegel'in sistemi ve sistemin ne olduğunu, yani görüngü bilimi incelemek için aslında Hegel'in felsefesinin bütününü dikkate almamız gerekiyor. Sadece bir kitabı dikkate alarak onu şey yapamayız, yeterince anlayamayız. Orası önemli, onu anlamaya çalışacağız. Yani bu kitap olmadan olur muyum? Hegel'in sistemi var, ansiklopedide açımlanan bir dizgesi var. Ansiklopedideki içeriği biliyoruz, mantık bilimi, doğal felsefesi ve tin felsefesi. Bu sistem, yani bilgi sistemi, görüngü bilim ne arıyor? Görüngü bilimin işi ne? Yani görüngü bilim zorunlu bir şey mi? Çalışma mı? Yoksa görüngü bilim olmaksızın da olur mu Hegel sistemi? Yani soru o. Yani Hegel'in kendi şey açısından, sistemi açısından görüngü bilim gerekli bir çalışma mıydı? Şimdi onun için görüngü bilimin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sistemin ne olduğunu biliyoruz. Sistem 1800 yılında kurulan bir sistem. Yani bugünden 200 yıl önce ve doğa felsefesi kapsadığına göre ve tin felsefesi kapsadığına göre buralarda şeyler, sorular var. Yani Hegel'in doğa felsefesi, doğa bilimlerinin dizgeselleştirilmiş ya da tam olarak rasyonalize edilmiş biçimi. Felsefe doğa bilimleri, görgül bilimlerden ayrı olarak kavramla inceliyor ya da usun ayrı bakış açısından ele alıyor diyebiliriz. Görgül bilimlerin felsefeden ayrımı önemli. Şimdi bunlar yine konuyu şey yapacak, yayacak ve derinleştirecek ve belki de şeyden uzaklaşacağız, görünge bilimden uzaklaşacağız. O yüzden çok fazla ayrıntıya girmeyelim, bunları kayıtlarda yakalayabilirsiniz. Yani isim, kayıt, onu buraya alalım, buradan daha iyi geliyor, gelmiyor mu? Çünkü yani buna bir şey olursa o, Johnson'a yedek. Gerçi şu an iyi gidiyor da. Şimdi şey varsa, yani buna buraya kadar irdelememiz, biraz daha incelememiz gereken nokta varsa ona tekrar dönelim, yoksa ilerleyelim. Yani şey önemli, Hegel'in sisteminde görüngü bilimin yeri. Şimdi burada arkaya bakarsanız arkasında şey diyor. Ne diyor? Oluş süreci. Bu şey. Yani sisteme daha önceden şey, bunu muhtemelen çıkarmışlar. Bilim dizgesinin birinci bölümü olarak görülmüş bu kitap. Yani Hegel'in şeyi o. Onu belirlemiş. Daha sonra o birinci bölüm, bilimin birinci bölümü gibi bir şey, anlatım başlık silinmiş. Yani bu bilimin birinci bölümü değil. Şimdi genel olarak şey diyebiliriz. Bu aslında mantık, doğa felsefesi ve tim felsefesinden oluşan dizgeye bir ön hazırlık çalışması. Yani mantık bilimiyle başladığımız zaman şeyde başlıyoruz artık. Gerçek bilgi düzeyindeyiz. Ve orada bilimin içindeyiz ya da bilimin toprağındayız. Ve oraya nasıl geldik sorusu var. Yani doğal bilinç bilgiye hazır değil bir bakıma. Yani o kendi durumuyla felsefeyi kabul edebilecek, kurgul düşünceyi yapabilecek bir olgunlukta değil. Doğal bilinci, normal bilinci, felsefi bilince dönüştürmek değil de felsefi bilgiye hazırlamak gerekiyor. Bu çalışma onu amaçlıyor. Doğal bilinç, şimdi bir ayrım daha var, onu da dikkate alın. Bu bilincin çözümlemesi, genel olarak bilinç biçimlerinin çözümlemesi. Şey, ansiklopedik dizge bilincin çözümlemesi değil. Neyin çözümlemesi? Kendi içeriğinin çözümlemesi. Yani mantığın, doğanın ve tinin kavramsal çözümlemesi. Bu bilincin çözümlemesi. Bir şey daha var. Mantık bilimi uzayda ve zamanda değil. Soyutlama. Uzaysız ve zamansız. Bu öyle değil. Bu uzayda ve zamanda. Yani bilinç olduğuna göre diyoruz. Bilinç her zaman uzayda ve zamanda. O zaman bu kitabın da şeyi, kapsamı uzaysal ve zamansal. Yani görgü. Adından belli. Görüngü bilim. Bu görüngünün bilimi. Gerçeğin bilimi değil. İçeride göreceğiz ön sözde. Niye gerçekle doğrudan doğruya başlamak varken dönüp yanlış yollarını diyor inceliyoruz falan. Yani bunlar bizim de sormamız gereken sorular. Bu görüngülerin ya da görüngünün bilimi. Yani bilincin açınımının gelişiminin, sürecinin bir çözümlemesi ve şeyden farklı. Neyden farklı? Mantık biliminden farklı. Ve ansiklopedinin öteki bölümlerinden farklı. Yani o farka dikkat edeceğiz, değil mi? Şimdi yazılış tarihi şeyi, yani burada artık Hegel şey, olgun ya da son felsefesinin şeyinden, bakış açısından yazıyor. Bundan sonra felsefesinde bir şey yok. Öyle bir sallantı, belirsizlik, değişim, düzeltmeler falan. Yani çok çok küçük belki şeyler var. Ayarlamalar, düzeltmeler, ince ayarlar falan. Ama Hegel'in sistemi bu. Yani Schelling, Hegel'in arkadaşı, hiçbir zaman oturmuş bir sistem üretmeyi başaramadı. Sürekli hareket, değişim içinde. Spinoza geometrik yönteme göre bir şey kurdu. Felsefi açımlama yöntemi geliştirdi ve o katı yapıyı izleyerek sağlam değişmez bir çözümleme üretti. Eksik ya da yanlış falanlar ayrı bir şey ama Hegel'in durumunda şey yok. Schelling'in tersine sistemi kavradıktan sonra artık sistemle ilgili bir problem yok. Bütün problem o sistemin bakış, ya sisteme olabildiği kadar anlaşılır, kolay anlaşılır bir açımlama yapısı verebilmek. Yani bu zorluğu görüyorsunuz. O zorluk Hegel'in yarattığı bir şey değil, Hegel'in azalttığı bir şey. Ve bunu ikinci kez ele aldığında onu tamamlayamadan ölüyor. Yani amacı bunu bir kez daha şey yapmak, elden geçirmek ve belli yerlerini mutlaka iyileştirmek isteyecek. Özel olarak zorlaştırmaya çalışmıyor. Yani Kant'ta öyle bir şey var. Yazı üsluptan gelen, biçemden gelen bir ekstra zorluk var. Hegel'de o Hegel'in bir üslubuna üslubunu zorlaştırdığını değil, kolaylaştırdığını söylemek daha doğru olacak. Yani bunun tersini söyleyenler de var. Daha kolay olabilirdi falan. Ama biz Hegel'de zorluğu şeyde görmüyoruz. Hegel'in noktalarında, virgüllerinde ya da cümlelerin uzunluğunda, kısalığında görmüyoruz. Kavramsal bağlantıların anlaşılmasında görüyoruz. Yani Hegel'in zorluğu şey, çok açık. Ama kurgu, o düşüncenin zorluğu. Yani Hegel'in diline zorluğu değil. Hegel genellikle güzel yazıyor. Öyle kabul edenler çok. Yani ve o ele aldığı konunun zorluğunu düşünürseniz o konuyu o kadar rahat ve akıcı bir şekilde götürebilmesi bir felsefecinin şey aslında kolay bir şey değil. Yani Hegel orada takdir etmek gerekir. Yetersiz bulmak ya da eleştirmek değil. Ama zorluk şeyden geliyor. Kavramsal ya da kurgulu düşüncenin kendi doğasından geliyor. Onları göreceğiz. Şimdi ilerleyeceğiz. Yani bu kitabı çok yakından ve gerçekten satır satır takip etmemiz gerekiyor. Şimdi sitede şey var, çözümleme. Yani bunun üzerine sayısız yorum var diyebiliriz. Kitap olarak yayınlananlar var. Örneğin Herbert Marcuse'nin şeyinde, onu da getireyim aslında, okumak isteyenler de olur. Us ve Devrim'inde bütün Hegel felsefesinin bir tür ana hatlarda verilen özeti var. Başka kitaplarda da var ve Türkçe'de şu an çevrimi çok fazla yok. Kocaeli'nin yorumu biliniyor. Türkçe'de var değil mi? Bir bölümü. Ama İngilizce'de de bir bölüm var zaten. Yani koca ve nedense öyle yani Almanca'ya çevrilen bölümler şeyden fazla, İngilizce'ye çevrilenlerden fazla. Fransızca şu hacimde denebilir aşağı yukarı. Koca ve. Bu, ama özellikle o bir bölüm üzerine yoğunlaşmış. Koca ve'nin bütün açımlaması. Yani onlar Fransa'da Hipolit var şeyden önce, Kocaeli'den önce. Hipolit'in çözümlemesi, şimdi onu şuradan bakayım. Katılanlar hemen hemen hepsi şey. Daha sonra
Marie-Ponty.
Efendim? Marie-Ponty var.
Marie-Ponty var, Maten var. Jean-Paul Sartre.
Hippolyte yorumu. Jean Hippolyte. Maurice Marlefonte. Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre. George Bataille. Alexander Coire. Alexander Kojève'den ayrı olarak Alexander Coire var. Alexander Coire gerçekten şey, fizik, astronomide deha. Yani o şey açısından. Kendisi onun felsefesi açısından diyelim, yani fizik felsefesi ya da bilim felsefesi. Levinas katılmış, Eric Weil katılmış, Lacan katılmış. Kojève'nin çalışmalarını. Ayrıca tabii öteki şey de var, onların adını da yapıyorum. Neyse. Şimdi sitede şeyi göreceksiniz, yani bu Hegel'in felsefesi hemen ortaya çıkar çıkmaz. Yani sağlığı sırasında aslında anlaşılıyor ve tepkiler ve olumlu ya da olumsuz tepkiler gelmeye başlıyor. Şimdi şeye başlayalım ilerlemeye. Yani 800 paragraf var ve eğer biz burada 8 çalışma yapacaksak her çalışmada 100 paragraf kadar ilerleme yapmamız gerekir. Bu olanaksız görünüyor.
5-5.
Evet, arada atlayacağız bazı paragrafları. Ön sözle başlıyoruz. Bu ön söz kitap bittikten sonra yazılmış. O önemli. Bir de giriş var. giriş bölümü o kitabın kendisiyle birlikte düşünmüş olan bir parça. Ama ön söz şey, her şey bittikten sonra yeniden yazılan, baştan yazılan bir şey ve hem zor hem de aslında heyecanlı ve ayrıca da güzel. Şimdi birinci paragrafta şey diyor, bir yapıda, bir ön sözde önceden değinmek, felsefi bir çalışma durumunda yalnızca gereksiz değil ama olgunun doğası nedeniyle giderek uygunsuz ve amaca aykırı olarak görünür. Yani şimdi bu sistemle ilgili olan bir şey. Bir yapıda ön sözde felsefi bir çalışma durumunda ön sözde değinmek asıl saçmadır diyor. Gereksizdir, hatta zararlı da olabilir diyor. Yani bu çok düşünmeden söylenmiş bir şey gibi görünmüyor. Bunu şöyle anlayacağız. Yani aslında mesajı açık. Çünkü bir ön söz şey değil, yapıtın bütününü özetleyen bir yazı değil. Ayrıca yapıtın, yani bu çalışmanın bütününde kullanılan yöntemi gösteren bir şey de değil. Öyle bir kapsamı da yok. Çünkü yani yöntem de şeyin, çalışmanın kendi içeriğine aitse onu bir ön söze alıp şey yapamazsın. Yani kısaca dizgesel bir bütünü sunmanın tek yolu onu dizge olarak sunmak. Yani bütününü sunmak. Onun bir parçasını alıp sunamazsın. Çünkü öteki parçalar gerekecek o bütünü. Bir parçayı, dizginin özelliği o. Dizgede bütünlük var. O bütünlüğü kısaltmak, kesmek, eksiltmek falan olanaklı değil ve bir ön söz zorunlu olarak şey yapacak, eksiltme yapacak ve o zaman o dizgeyi bir ön sözün sunması zaten şey.
Ama sizin yaptığınız da şimdi ön söz ve çok da bir de faydalı yani kitabı şey yapmak için, açmak için. Yani.
Evet.
Başka türlü de şey yapmayız ki.
Yani şimdi Hegel'in yaptığı da ona benzeyen bir şey. Yapmıyor değil. Orada şunu söyleyeceğiz. Farkına varmamız gereken şey şu. Bir ön söz ya da görüngü bilimi ya da mantıksal şey, ansiklopedik dizgiyi konu alan bir bakış açısı o sistemle tutarlı olmalı. O sistemi bütününü bilerek ve dikkate alarak yaklaşmalı. Onu yapmıyorsa isterse 1000 sayfa olsun. Yani ya da ön söz olmayıp da işte Hipolit'in ya da Kojevenki gibi çok daha geniş kapsamlı yazılar olsun ya da çalışmalar olsun, onun bir yararı olmuyor. Yani bir sistem var önümüzde, o sisteme bakmak için o sistemi kabul etmek gerekiyor. Yani o sistemi bir parçasında da olsa betimlemek için o sistemi bütününü kullanmak gerekir. Bir ön söz sistemin kendisini açıklamıyor ya da onu vermiyor. Yani siz şimdi bu şeyde sanırım anlaşıldı. Yani dizge dersek bu bakış açısı özler, yani bu tikel bakış açısı diyelim. Özler olması şart değil. Bireysel bakış açısı. Bireysel ön söz. Bunun yani şimdi Hegel ön sözünde ya da biz buradaki çalışmamızda bu dizgeyi konu alıyoruz. Ve bunu sunabilmek için bunu tanımak gerekir. Eğer bu bilimsel bir dizge ise, geçerli bir dizge ise, bunu sunuyorsan sen, tamam, bunun bir parçasını sunabilirsin. Yani sadece bir bölümünden söz edebilirsin. Örneğin şeyden söz edebilirsin. Yani mülkiyetten söz edebilirsin ya da Hegel'in burada yaptığı gibi dinden söz edebilirsin ya da fizikten vesaire. Yani hangi parçası olursa olsun onu doğru yapabilmek için dizgenin bütününü dikkate almak gerekir.
Bu her bilimde böyle midir yoksa bu felsefeye özgü bir şey?
Her bilimde, yani fiziğe ön söz var mı? Kimyaya ön söz. Var, ön sözler var. Bir fizik kitabının, üniversite fizik kitabının ya da Calculus'un başında bir ön söz olabilir. Orada yazar ne belirtir? Her şeyi belirtebilir. Teşekkürlerini belirtir, kimlerden yararlandığını belirtir, yeni katkıları varsa, yeni bir takım ya da belirsizlik noktaları. Yani ön sözün bir anlamı var. Şimdi bu da bir ön söz. Bu uzunca bir ön söz ve özel bir ön söz. Öteki bilimler durumunda olan şey, matematikte. Şimdi siz matematik bir kalkülüs kitabını ilk kez eline alan bir lise mezunu öğrenci, üniversitenin birinci sınıfındaki bir öğrenci matematik kalkülüsü aldığı zaman ona ne dersiniz? Yani onun içerik konusunda genel bir fikri var öğrencinin. Ama şeyi bilmiyor, detayları bilmiyor. Lisede tanıtlamalar çok daha yüzeysel ve yetersiz bir şekilde verildiği için orada da bir şey var. Yeni bir alan var onun için. Ve yani ona o kitabın ne olduğu konusunda şey yapabilirsiniz. Bir fikir verebilirsiniz. Şöyle diyeyim. Bu ön söz görgü bilimi okuyan birine bu kitap bir Merihli tarafından yazılmadı. Güvencesini vermek için. Şey yapayım. Yazılmış. Evet. Çünkü felsefeye, bu felsefeye, kurgun felsefeye ilk kez giren bir insan biraz şaşırıyor. Ve yine kendisi söylüyor. Yani örneğin o kavramla, kurgun kavramlarla düşünmeye başladığı zaman ayağının altından toprağın çekildiğini hissediyor. Bir baş dönmesi hissediyor. Bir yabancılık hissediyor kısaca. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz. Kurgu felsefe, doğal bilinç kurgu felsefeyle karşılaştığı zaman neye uğradığını bilmiyor. Ön sözün şeyi var. Bir tampon gibi okuyucu o kurgu içeriği. Çünkü açın hemen başlayın. Duy Pekinliği bölümüyle kitabın şeyi normalde ilk sayfasının olması gerekir. Onu genel kültürden bir insanın önüne verdiğinizi düşünün. Neye uğradığını şaşıracak o. Yani ön sözün tabii ön sözü okuyanlar o günün insanları, yani o gün Almanya'sının kültürünü bilenler, o gün Almanya'sındaki felsefi bakış açılarını bilenler, Schelling'i tanıyanlar, Spinoza'yı, bunu tabii ki felsefeciler okuyacak. Yani genel olarak biz bir felsefe kitabının yoldaki herhangi bir insan tarafından okunduğunu şey yapmıyoruz, düşünmüyoruz. Milyonlarca insan var, bu kitaplar binlerle basılıyor. Yani bu felsefecilerin kendi aralarında bir şey. Yine de gel öyle bir ön sözü gerekli görüyor. Çünkü yani işte onun nedenlerini biraz da ikircimle yani, şimdi ön sözlerde işte şey yapılır ve bu sistem başka sistemlerle karşılaştırılır falan. Bu tür, çünkü şimdi onun altına ikinci paragrafta felsefi o geçiyor. Birinci paragrafı kendi içinde tamamen okumayalım. Şimdi altında şöyle bir not var. Bu yeterli olabilir. Yani benim burada söylediklerimi özetleyen bir şey. Bu site de göreceksiniz. Ya benim yazdım. Çünkü felsefi Hegel'in şeyine demek istediğini hatırlayın. Ön sözde önceden değinmek felsefi bir çalışma durumunda uygunsuz bile olabilir diyor. Neden? Çünkü felsefi bir çalışmanın hiçbir sayıltı içermeyen, baştan sona tanıtlanmış bir dizge olması gerekir. Buna dikkat edin. Hiçbir sayıltı varsayım içermeyen, baştan sona tanıtlanmış bir dizge olması gerekir. Değil mi? Bir gerçeklik değeri olan, tam gerçeklik değeri olan bir dizgenin hiçbir belirsizlik ya da varsayım içermemesi gerekir. Bu nasıl olacak? Bunu ele alacağız. Şimdi böyle bir çalışmaya ya da böyle bir dizgeye bir ön söz kendi akışında bu tanıtlama sürecini sergilemediği ölçüde aklanmamış görünür. Ama Hegel'in ön sözü felsefi dizgenin kendisi üzerine dayanır ve yalnızca öznel bir görüş bildirimi değildir. Yani bu ön sözün, bireysel ön sözün haklı olması için ya da yani geçerli olması için bu dizgenin üzerine dayanması gerekir. Dizgeyle uyum içinde olması gerekir. Bu. Şimdi burada hemen başlarda Hegel'in vurguladığı sanırım ikinci paragrafta başlıyor. Felsefede yalnızca sonuçlar değil ama onların ortaya çıkarılışı yani tanıtlama da özseldir. Oluş süreci sonucu dolaylı kılar, onun aracısıdır ve onda kapsanır. Oluşun ortadan kalkmış olması onu hiçliğe değil ama yalnızca olumsuz varlığa indirger vesaire. Şimdi burası önemli. Yani bunu neden söylüyor Hegel? Şimdi bilmiyorum şey yapabildik mi? Yani bir iletişim kurabiliyor muyuz? Yani şimdi bilim dizgesi dersek yine bu şeyi kullanalım.
bilim dizgesi. Bu astrolojik dizge, yani mantık bilimi, doğa felsefesi ve din felsefesi. Şimdi doğal bilincin bu da dinin gönüllü bilimi. Oluş süreci. Şimdi bunu
yani tinin görüngü biliminin konumu bu gibi görünüyor. Bu zorunlu bir şey. Yani çünkü bilimsel dizgeye başlayabilmek için özel bir bakış açısı gerekiyor. O bakış açısı nedir? Kavram ve varlığın birliği biliyoruz. O bakış açısını üretmede insanın bilinçli bir etkinliği var mı? Mağara devrindeki insan bir gün aynı insan bizimle yani yapı olarak, yetenek olarak falan tamamen aynı. Hiçbir fark yok. Homo sapiens çünkü. O insan kültüre başlıyor. O insan kültürünün sürecinde neleri açındıracağını önceden biliyor mu? Bilmiyor. Bir potansiyeli açındırıyor. Ve o potansiyel o insan bildiğini sanıyor ama onun bilgisi kıt ve yetersiz ve o aslında bilgi üzerine de çok fazla düşünen bir yaratık değil o anda. Ama o potansiyel onu geliştiren bir potansiyel ve nereye kadar geliştiriyor? Hegel'in sistemini düşünürsek Hegel'in saltık bilgi dediği noktaya kadar getiriyor. Oraya kadar getirmesinin anlamı ne? İlk kez orada gerçeği yakalamış oluyor. Oraya gelinceye kadar şimdi henüz daha tam sınamadık galiba ve şu bilginin ve bu bilginin arasındaki fark. Yani şimdi biz dedik ya bu sistem artık şey değiliz. Yani bir felsefe tamamen kapalı ve felsefeden habersiz bir bilincin bakış açısıyla baktığımızı varsayamayacağız. Yani pek çok şey bildiğimizi varsayıyoruz. Burada onları yerleştirmeye çalışacağız ve o yüzden şey yapın, yani sorgulayın ve dizgi, düşünün.
Bilimsel dizgi ve dışarıdan bir bakış şu an gördüğünüz değil mi? Yani dışarıdan bakış olarak dinin görüngü bilim bakışı. O zaman şöyle dememiz gerekmez mi?
Tin görüngü bilimin bakış açısı diye bir şey yok.
Yani oraya giriş olarak hazırlayan bir
evet.
Kitap olarak söylüyoruz. O zaman bütün bir bilimsel dizgenin kendisi olması gerekmez mi?
Bütünü bu. Inşallah. Efendim?
Oluş sürecinde düşünüyorum.
Oluş sürecinin buna ait olması. Yani.
Evet.
Ona ait değil. Yani oluş süreci aslında oluş süreci olduğu için onun dışına düşüyor. Oluş süreci her zaman belirli varlığın içinde moment olarak bulunuyor. O ölçüde ait.
Görüngü bilim, yani her ne kadar görüngü incelesi de sonuçta bir bilim.
Evet.
Ve gerçeğin bakış açısından hareket ediyor.
Evet.
Gerçeğin bakış açısıyla görüngü.
Ama ele aldığı nesne gerçek nesne değil. Burada ele alınan nesneler, mantık biliminde ele alınan nesneler tanrısal nesneler. Öyle diyelim. Örneğin. Yani varlık, nitelik, ölçü, öz değişmeyen soyutlamalar. Ama şeyde, tinin görüngü biliminde ele alınan içerik nedir? Duyup ekinliği, bilinç, anlak, aydınlanma, işte soylu bilinç, soysuz bilinç, ahlak, din, ışık dini, bilmem bitki dini vesaire vesaire. Bilinç alanındayız. Bilinç alanı, yani görüngü alanındayız. Öyle de diyebiliriz. Şimdi en iyisi şey, bilinç ve görüngü arasındaki bağı ya da birliği görmek ve onu şeyle karşılaştırmak, kavramla karşılaştırmak. Çünkü buradaki içerikle buradaki içerik bir değil. Kapsanıyor. Çünkü oluş süreci ondan ortaya çıkanın oluşmasının şeyi, zemini ve nedeni. Yani o yüzden ama moment olarak kapsanıyor ve onu zaten Hegel'de onu Hegel şey yapıyor kendi, yani oluş sürecinin burada kapsanıyor olması, görüngü bilimi yazmasının temel gerekçesi bir bakıma. Boşuna yazmadım diyor. Çünkü bu ortadan kalksa da, içeriği yanlış olsa da, yani sonlu bilinç biçimleri olsa da bu oluş süreci bilimsel dizgede bir moment olarak kapsanıyor. Şimdi görüngü bilimin gerekli olup olmadığı konusunu daha önce de belki tartışmıştık. Çünkü ansiklopedik dizgenin yani bilimsel bilimler dizgesinin kendisinin bir şeyi yok, giriş bölümü yok. Büyük küçük mantığa bakarsanız orada şeyi görüyorsunuz. Düşüncenin nesnelliğe karşı tutumları 1, 2, 3. Onlar da bir tür hazırlık ama onlar şey değil. Özel bir giriş bölümü gibi değil. Yani direkt birinci bölümle, birinci paragrafla başlayabilirsiniz şeye, ansiklopediye. Onları okumadan sonra okumak üzere vesaire. Yani o soru önemli. Bilim dizgesine, ansiklopedik bilgiye, gerçeklik bilgisi dizgesine herhangi bir giriş gerekir mi? Yani girişin olduğunu kabul etmek zorundayız. Çünkü bu giriş edimsel olarak olmuş durumda. Yani insanlığın varlık ve kavramın birliğini kavraması diye bir şey var, süreç var. Bu yaşanmadan mantık bilimine ya da bilimsel dizginin açılımına giremeyiz. Hegel'in yaptığı şey insanlığın bilinçsiz olarak yaşadığı ve gerçekleştirdiği bu süreci yakalayıp onu çözümlemek ve şeyini göstermek, esas dizgeyle olan ilgisini göstermek. Burada önemli bir soru var. Bunu yakalayabilirsek iyi olur. Yani insanlık gelişirken tin kendi açılımında neyi hedeflediğinin bilincinde değil. Biz geriye bakıyoruz. Yani o süreci az çok tanıyan bilinçler olarak, bilen bilinçler olarak geriye bakıyoruz ve o bakış açısıyla o sürecin ön aşamalarından herhangi birinde olup da oradaki durumu anlamak çok farklı şey. Yani o aşamaların bilinci. Yani şimdi bilincin gelişimi diye bir şey varsa bu gelişimi kim güdüyor? Dinsel bilinç Tanrı diyecek. Kuşkucu bilinç bilmiyoruz diyecek ya da güdülmüyor diyecek bazıları. Güdülmemesi yani belirlenmemesi o anlaşılabilir bir şey. Ama çok doğru gibi görünmüyor. Yani insanlığın gelişmesinin, yani doğanın gelişmesinin, dünyanın ortaya çıkması, organik yaşamın ortaya çıkması, insanın ortaya çıkması, bütün bu fiziksel sürecin Tanrı tarafından değil ama fiziksel yasalar tarafından denetlendiğini anlayabiliyoruz.
Peki bunlarda bilinç var mı?
Kimlerde?
Fiziksel yasalarda.
Nasıl?
Bilinç sadece insanın özü değil mi?
Evet. Yasaların zaman... yasalarda bir istenç yok. Yani. Bilinç de yok. Ama yasalar denetliyorlar. Yani belirli koşullar olduğu zaman organik yaşam ortaya çıkar.
Bir hedef olabilir mi zaten? Yani eğer bilinç yoksa.
Evet.
Şimdi siz şeyi sordunuz ya. Dinsel bilinç buna şey diyecektir. Tanrı diyecektir.
Evet.
Bilinçte bu zaten İnsan tarafından okunması gerekmiyor mu? Eğer
bilinç insanı özgür. Şimdi kesinlikle hepimizin okuması gereken, bu yani tam çok önemli bir nokta. O yüzden bilinç olup olmadığı telos konusu. Aristoteles'ten ya da başka yerlerden okuyun onu ve o kavramın ne olduğunu şey yapalım, bilelim. Ona göre tartışalım. Yani doğal süreçlerde erek yok. Erek normal olarak insana yüklediğimiz bir kavram ve amaçla da erek dediğimiz şey. Ve o tabii ki bilinçli bir varlığa özgü bir şey gibi görünüyor. Ama Aristoteles şeyden söz ediyor. Yani doğanın erekselliğinden söz ediyor ve burada şimdi onu göreceğiz. Eğer sabırlı olabilsek Hegel'i izleyerek de bu sorunlara değineceğiz ama daha biraz erken biliyoruz. Şimdi erek konusuna yani kavramın ne olduğunu biliyoruz. Bilmeyenler düşünüp öğrenecekler ve yani burada bunları eğer önceden şey yapabiliyorsak, bilip de bu çalışmaya katılıyorsak çok daha iyi olacak. Çünkü yani bu olanaklı mı değil mi falan gibi tartışmalar çok şey gereksiz. Erek kavramı şudur, bunu şunlar kabul eder, bunu şu bakış açıları reddeder. Bizi bu ön bilgiyi almamız da yani önceden biliyor olmamız da yarar var bunları. Ereksellik bakış açısı şey değil. Tanrısal ya da dinsel bir bakış açısı değil. Felsefecilerin kabul ettikleri bir bakış açısı ve çok kolay anlaşılabilecek bir şey. Erek her zaman bilinci gerektirmiyor. Özellikle doğa süreci söz konusu olduğunda, aslında tin süreçleri de söz konusu olduğunda, bilinçli bir erekten ya da doğanın ya da tinin, ereğinin bilgisini taşıyor olmasından söz etmiyoruz. Ama Aristoteles'in son neden dediği ya da sonsal neden dediği bir şey var. Yani bir şey, bu doğada çok kolay örneklenebilen bir şey. Bir bitki tohumunu aldığınız zaman bu ereksel, teleolojik bir yapı taşıyor. Onun mekanik özelliklerinden ve kimyasal özelliklerinden farklı olarak ya da fazla olarak bir de teleolojik şey var. Yanı var bir bitki tohumunun. Ve bu şey, belli bir ereğe doğru gelişme gücü demek. Şimdi organik doğayı bırakalım, inorganik doğaya bakalım ya da daha da gerisine bakalım, evrenin kendisine bakalım. Evrenin kendisinde de şey var. Yani entropiyi bilenler onunla karşılaştırabilirler. Entropi şey, örgütsüzlüğe, dağılmaya, kaosa doğru bir eğilim olarak görülüyor. Aslında bu şey, kendisi bunun düzeni ya da kozmosu başından varsayan bir şey entropi. Onu farkına varmıyorlar, entropiye bilincilik veren insanlar. Entropinin karşılığından geldiğini hiç dikkate almıyorlar. Teleoloji bir anlamda entropinin tam tersi. Yani kaotik evreni, ki o bile kaotik değil, yani örgütlenmemiş, düzenlenmemiş ham evreni daha örgütlü ve düzenli bir yapıya geliştirme şey sürecini ilgilendiren bir şey bu teleoloji dediğimiz şey, telos dediğimiz şey. Yani evrende şey var, belirli yasalar, doğa yasaları var. O yasalar çok basit olarak şöyle düşünün. Plazma denen şey nedir fizikte? Proton plazması.
Güneşin hali mesela.
Evet. Plazma. O bir plazma. Yani şeyler, protonlar elektronlardan falan kopmuş. Tek başlarına duruyorlar. İyon olarak, anyon olarak duruyorlar. Ve bunlar bir araya geldikleri zaman korkunç bir ısı. Şimdi bu çok yalın bir kaos falan bile değil. Yani orada belki mekanik bir kaos var. Parçaların devriminden dolayı. Ama hiçbir organizasyon yok. Hiçbir kimya yok neredeyse. Yani sadece proton varsa, bir hidrojen bile yoksa, helyum falan daha yüzeysel tabakalarda var değil mi? Esas plazma. Şimdi bu yalınlıktan organik moleküle kadar geçen bir süreç var. Bu süreç teleolojik. Teleolojik dinsel demek değil. Yani bu 20. yüzyıl felsefeleri Avrupa'da teleolojiyi, genel olarak metafiziği, bunu dine indirgeme konusunda çok fazla ilerilere gittiler ve saçmalama noktasına kadar gittiler. Yani teleoloji böyle bir şey. Bir sürecin, Aristoteles'in şeyi, entelekiz dediği şey, yani daha önce konuşmuştuk, dinamis ve evet, energiye arasındaki ilişki buydu. Yani form, biçim o süreci aynı zamanda geliştiren faktör ve şimdi ilerleyelim, bir de Hegel'in metnine bakalım. İkinci paragrafta şey diyor, bu birinci paragrafla ilgili olarak şey var mı? Değineceğimiz ya da sorgulayacağımız nokta. Birinci paragraf bütün bir sayfayı dolduruyor değil mi? Gerekirse tekrar dönebiliriz. Dikkatli okuyun, yeniden okuyun. Yani önemli olan şey bunu bütünüyle saydamlaştırmak. Yani anlaşılır bir metin bu ve ilk anlaşılmaz gibi görünmesi normal. O bize, yani onu aşabileceğiniz bir şey. Şimdi ikinci paragrafta felsefi dizgelerin türlülüğü gerçekliğin ilerleyen açılımıdır diye bir şey var. Yani şimdi felsefi bir çalışmanın aynı konu üzerindeki başka çabalarla girmiş olduğu ilişkiler falan diye başlıyor paragraf. Bir çalışma yapıyorsan doğal olarak onu o alanda yapılan başka çalışmalarla karşılaştırırsın ve belki de bunun bu karşılaştırmayı yapmanın uygun yerlerinden biri de ön söz olabilir filan. Bu şey değil. Hegel bunun doğru olmadığını söylüyor. Çünkü bu karşılaştırmalar yapıldığı zaman gerçeğin bilinmesindeki özel noktalar karartılır. Sanı gerçek ve yanlış karşılığında ne denli katılaşırsa belirli bir felsefi dizge karşısında o denli ya bağdaşma ya da çelişme tutulur. Şimdi burası önemli. Yani belirlen bir felsefe dizgesi var ve o dizginin o dizgeye karşı, yeni bir dizginin olup eski dizgeye karşı tutumu ne olmalı? Bunu şey olarak görebiliriz. Yeni dizgeler, eski dizgeleri borçludurlar, onları kapsarlar ve onlara haklarını vermelidirler. Ve genellikle yapılan budur diyebiliriz. Genellikle yapılan bu değil. Örneğin Kant'ın yaptığı şey, kendinden önceki bütün felsefe, tarih sürecini silmek. Ve her şey benimle başlıyor. Bu başkalarında da görülen bir şey. Hı? Heidegger. Evet, yani şimdi Hegel şey diyor, felsefe tarihinde görülen felsefi türlülük, yani dizgelerin çokluğunu nasıl açıklayacağız? Herkes, her dizge ayrı bir bireysel düşünürün kafasında üretilen bir yapı, kavramsal yapı. Şimdi şunu kabul edebiliriz. Hiçbir felsefeci kendi çalışmasını önceleyen çalışmaların cahili, bilgisizi olarak kendi felsefi dizgesini üretmiyor, değil mi? Yani eğer yapılan şey felsefi ise, kim olursa olsun bu felsefe tarihinde, şimdi o dönemlerde şey yok. Türkiye'de bunun örnekleri yok. Yani şey yapmıyoruz, 18. 19. yüzyıllarda, Osmanlılar'da şey yok. Felsefi bir performans yok yani. Çok sefil bir durum ama ne yazık ki böyle. Bu Avrupa'da oluyor. Avrupa'da o felsefi dizgeler açılırken bunlar birbirlerini şey yapıyorlar. Yani hepsinin arkasında bir altında bir birikim var. Hangisi olursa olsun. Spinoza Descartes'e dayanıyor. Descartes skolastiklere dayanıyor. Skolastikler Aristoteles, Platon vesaire ve Arap İslamik felsefecilere dayanıyorlar. Yani felsefe tarihinde bir süreklilik var. Bu sürekliliğin en önemli belirlerinden biri şey, bütün bu tarihte aynı insan usul çalışıyor. Aynı mantık, aynı logos çalışıyor. Yani klasik felsefenin ya da rasyonalizmin kabul ettiği şeylerden birisi bu. Logos, insanın özü, herkeste olan bir şey ve bu mantıksal bir yeti olarak evrenseldir. Bunun anlamı kimse de başka türlü çalışamaz. Yani bu şey gibi görünüyor, sanki hepimize tek tip uslar verilmiş ve biz hepimiz aynıyız. Hayır, yani bu özü, işin özü bu, işin mantığı bu. Şeye dönersek, o mantıksal, nasıl? O ayrı bir şey. Ayrı bir şey, şimdi ona da bakacağız. Hint felsefesi, yani buna bir yaklaşıklıklar olması doğal ama burada o dönemde bir şey yok. Yani öyle bir temas yok ve evet, Hint felsefesi o Vedalarda falan bulunan felsefe, yani ona girmeyelim şimdi, o şey. Usul evrenselliği, onu iyi anlamaya çalışalım. Yani usul evrenselliği şu, belli bir mantıksal yapı var, o mantıksal yapı hepimize ortak ve hiçbirimiz onun dışında düşünemeyiz. Yani bunun örneği, en güzel örneği şey, parça bütünden... Parça bütün ikisini duyduğu zaman birileri tamam diyorlar bu şeye. Bininci kere duyduğum şey, bu bütün aksiyonları özetliyor. Farabi'nin örneği bu. Yani ve yeterli. Çünkü yani bu usul evrenselliğinden demek istediğimiz şey bu. Hiç kimse, hiçbirimiz bunun tersini düşünemeyiz. Hiçbirimiz noktanın 1 milimetre uzunlukta olduğunu ya da belli bir uzunlukta olduğunu ya da belli bir nicelik olduğunu düşünemeyiz. Nokta hepimiz için boyutsuz olandır. Yani hiçbirimiz şeyi düşünemeyiz. Çizgiler kesiştiği zaman bunun bir dilim boyunca olabileceğini düşünemeyiz. Kesişme bir noktada olur. Açı ne kadar şey olursa olsun, dar olursa olsun. Eğer kesişmeden söz ediyorsak, çünkü çizginin şeyi yok, kalınlığı yok. Çizgi Ökides'in tanımında kalınlıksız uzunluk ya da genişliksiz uzunluk. Yani boyutsuz. Bu ancak düşünülebilir. Tasarlanamaz ayrıca. Her neyse, mantıksal ilkeli, yani usun, logosun, evrenselliğinin bir anlamı ya da bir betimlemesi böyle yapılabilir. Eğer us şeyse, evrenselse, bütün insanlarda, bütün zamanlarda, bütün kültürlerde çalışan aynı yapıysa ve felsefe düşünceyle, düşünce temelinde yapılan bir etkinlikse, o zaman felsefe tarihinde bu evrenselliğin başka yerlerde olduğundan daha kolay görünmesi gerekir. Ve de öyle. Yani bütün felsefeler ontoloji sorununu alıyorlar. Öyle. Bütün felsefeler etikle ilgileniyorlar. Bütün felsefeler doğayla ilgileniyorlar, mantıkla ilgileniyorlar vesaire. Yani evet, felsefi dizgelerin türlülüğünün şeyi bu, açıklaması buraya geldi. Yani bu bir şey değil, kopuk, atomik, yalıtılmış dizgelerin bir tablosu değil, tam tersine zaman içinde gelişen ve hepsinde de aynı mantıksal yapının ya da evrensel usul denetiminde olan bir süreç. Şimdi felsefi dizgelerin türlülüğünü gerçekliğin ilerleyen açınımı olarak kavramaz, amatörlükte salt çelişkiyi görür. Tomurcuk çiçeğin açmasıyla yiter ve denebilir ki birincisi ikincisi tarafından çürütülür. Yine meyvanın görünmesiyle birlikte çiçek bitkinin yanlış bir varoluşu olarak anlatılabilir ve bitkinin gerçeği olarak meyve çiçeğin yerini alır. Gelişim sürecinde bunlar var. Felsefe tarihinde de olan şey. Bu andırım, benzetme. Yani çiçek meyve tarafından olumsuzlandığı zaman evet yitmiyor. Yitiyor bir bakıma çünkü artık çiçeği göremiyorsunuz. Çiçek düşüyor vesaire. Ama şeyi düşünebiliyor musunuz? Meyvada çiçek moment olarak kapsanıyor. Düşünebiliyor muyuz?
Dönüşmüyor mu zaten çiçek meyveye?
Burada şey önemli, ön bir aşamanın, bir gelişme sürecinde her zaman şey bu, buna, bu gelişmenin kavramı ve anlamı. Gelişme demek, rastgele ilerlemek demek değil. Yani var olan bir şeyin ortadan kalkması ve daha yüksek, daha iyi, daha güzel vesaire, yani niteliklerinde pozitif olan, daha pozitif olan bir aşamaya geçmesi. Gelişmenin şeyi bu, anlamı bu. Gelişmede ön aşamanın, yani tomurcuk, çiçek, tomurcuk daha önce değil mi? Tomurcuktan çiçeğe geçiyoruz. Çiçekten meyveye geçiyoruz. Yani bu aşamaların şeyi...
Önce tohum mu?
Evet, yani tabii ki bunun daha öncesi var. Tohum, filizlenme vesaire. Bütün bu süreçler, meyveye geldiğimizde bütün ön süreçler moment olarak kapsanmış oluyor. Yani yitiyorlar. Ama hiç olmamış değiller. Tam bir yokluk değiller. Varlık taşıyorlar fakat o varlık olumsuz bir olumsuz varlık. Yani olmayan varlık. Olmayan varlıkla yokluk aynı şey değil. Çiçek yoktu diyemeyiz. Çiçek yokluktur diyemeyiz. Yani tamam meyvede çiçek gitti. Ama bir zamanlar var olan bir şeydi. Ve yiten şey o zamansal varlığı ve ama o zamansal varlık yine de edimsel olarak ideal biçimde ya da ne dersiniz bilmiyorum. Hegel'in bulduğu sözcük burada moment. Türkçe'de ona karşılık düşen yani moment an olarak düşünürsek an ya da kapı diye bir sözcük var. Sözcük önemli değil. Önemli olan orada kavram ve kavram olumsuz varlık. Felsefe tarihinde ya da doğa tarihinde ya da insanlık tarihinde ya da gündelik yaşamda bir insanın tarihinde olan şey bu. Her aşama kendini ortadan kaldırıyor ve bu aşamanın yitmesi anlamına gelmiyor. Kendini Aufhebung denen şey bu. Yani burada bir yitme var ama aynı zamanda da bir saklanma, sürme var.
Gelişme de var.
Sadece değişme değil, bir gelişme. Gelişme de var.
Gelişme.
Gelişme, ilerliyor. Evet. Yani gerileme olur mu? Bak yani bu süreçte şey, gerileme yok gibi görünüyor. Hiçbir zaman gerileme olmuyor gibi.
Peki,
ağacımız
bir kurduğu zaman gerileme
yitince
toprağa düşüyor, toprağa
inen
şey. Orada döngüsellik var. Döngüsellik var, evet. Orada doğadaki süreçler şey, döngüsel süreçler. Yani
döngüsel dizge durumunda bu bir çürütmedir diyebilir miyiz aynı zamanda? Yani bu bilimsel bir dizge durumunda bu olumsuzluğundan aynı zamanda çürütülmüş diyebilir miyiz?
Çürütme konusuna burada Spinoza ile ilgili olarak değiniyor galiba ön süreçte. Ona geleceğiz. Burada mıydı? Bir bilimsel dizgenin çürütülmesi. Şimdi aslında genel olarak galiba doğru anladıysam seni, yani bir dizgenin çürütülmesi konusu var.
Yani bu felsefi ilerlemesinde de aynı.
Evet. Aşamalar, aşama dediğimiz şey hangi süreçte olursa olsun, ister tarihsel, ister kültürel, ister eğitsel, aşama dediğimiz şey ya da basamak dediğimiz şey, Hegel basamak diyor Almanca'da, yani sık sık o şeyi kullanıyor, basamak sözcüğünü kullanıyor. Bir aşama ya da bir basamak, bir dizge. Dizge, yani bunu şeye de, bilinç biçimlerine de uygulayabiliriz, tarihsel evrelere de uygulayabiliriz. Çünkü tarihsel evrelerde bir toplumun durumuna baktığımız zaman ya da bir şeyin, kıtanın durumuna baktığımız zaman orada şey görüyoruz. Öyle bileşenler var ki onlar birbirleriyle zorunlu bağıntı içindeler ve o anlamda bir dizgesellik var. O yüzden bir aşamanın ortadan kalkması o dizgesel bütünün kendi içindeki bir kırılma sonucunda ortaya çıkıyor. O kırılma dediğimiz şey de sistemin kendi kendini çürütmesi ya da kendi içindeki çelişki dolayısıyla
kendini onun ülkesinde çürütüyor.
Dışarıdan çürütülmüyor, içeriden çürüyor ve o içeriden çürümeye izin vermiyorsa dışarıdan çürütmenin olanağı yok. Yani dış faktörler her zaman katalizör gibi, bir ikincil etki gibi. Yani o yüzden Irak'taki olanlar, İran'da olanlar falan ya da yani bütün dünyada dışsal etkilerden çok içsel durumların sonucunda ortaya çıkıyorlar.
Civciv için yumurtanın belli bir sıcaklığa gelmesi...
Tohum için su gerekir, güneş ışığı güneş gerekir. Aynı şey yani ısı, sıcaklık. Bir potansiyel... Tabii. Yani şimdi ona orada bir çelişki var mı diye iyi düşünün. Dışsal faktörler ve içsel faktörler var.
O potansiyel yoksa taşa istediğiniz kadar dışarıdan güneş ışını verin, su verin.
O da sistemin bir parçası. Yani dış değil aslında. Güneş ışını, ısı. Ha? Sanırım sistem. Yani, evet. Yani civcivin için, yumurtanın içinde değil. Kuluçka eylemi ya da... Ama o sistemin momenti. Yani sistemi, o yüzden sistemi kırmak için, bozmak için tek bir parçasını silmek yeterli. Yani sistem kavramı çok önemli. Bütün bu şeyde, felsefede ve özellikle Hegel felsefesinde. Sistem, zorunlu bileşenlerin bütünü diyoruz. Bu kadar yalın. Daha fazla ayrıntıya gerek yok sistemi tanımlamak için. Zorunlu bileşenlerin bütünü. Bu bileşenlerden birini çıkardığınız anda sistem ölür.
Amaçlı bir kimdirse, çünkü amaç da var sistemde.
Sistemde
bir sistem düşünemiyoruz değil mi?
Gelişme varsa. Yani sistem daha genel bir kavram. Amacı ekleyemiyoruz. Mesela otomobil motoru bir sistem.
Hareket.
Amaç?
Amaç güç üretmek, hareket sağlamak. Onların bileşen
ama bir... Ama olduğunu bilmiyor ki.
Bilmesi önemli değil.
Amaç kendisi.
Evet, bir işlev var, bir amaç. Tabii yani sistemin bir şeyi var, anlamı
amaç
var.
Ama felsefede o amaç sürecinde tüketiliyor.
Yani felsefi dizginin kendisinin amacı
kendisi
ancak
amacı olabilir.
Kendisi amaç olabilir, sonuç.
Hı.
Amaç
bizimsel
bütündür diyor zaten.
Dizginin kendisi mi amaç?
Bu yanıyor
mu?
Oluş süreciyle...
O fişi takısı
değil, değil mi?
Çıkarım.
Sarı
çay
yok. Sarı şeker var.
Şimdi güzel. Yani sistem konusunda o zaman biraz daha çındırmamız gerekiyor. Sistemin özellikleri, erekselliği ya da devingenliği ya da değişimi falan bütün bunlar şey. Sistem kuramını genişletecek olan şeyler.
Sistemde zaman var mı?
Şimdi yani geometrik bir sistemde zaman...
Yok, yok. Sizin anlattığınız sistemde yani zaman...
Bu zamanda.
Şimdi oluşta zaman anladım da sistemi bütünü tek olarak baktığımız zaman zaman var. Sanki yok gibi bir şey çıkıyor.
Şimdi zaman görüngü evet. Bilimin özel evet. Bir faktörü.
Ben oluş dediğimiz zaman orada görüyorum da bütüne baktığımızda zaman yokmuş gibi. Yani şimdi... Fasulyenin şurada anlattığınız.
Evet zamanda.
Orada zaman yok.
Hayır var zaman.
Zaman yok o zaman.
Yani doğa olduğu zaman.
Doğuş olduğu zaman ölçeriz yani.
Duruş yok ki. Yani şimdi fasulye tanesini aldık tek başına. Orada zaman yok, o duruyor. Onu koruduğumuz sürede 1000 yılda geçse...
Şimdi biraz daha kavramsal düşünelim. Doğayı aldığımız zaman, doğayı aldığımız zaman uzayda ve zamandayız. Çünkü doğa genel olarak zamanda olan bir şey. Yani şimdi dizge bunları lütfen yoğun bir şekilde ve hızla şey yapın, çalışın. Yani dediğim gibi en temel şeylere dönemeyeceğiz hepsine birden. O zaman eksik kalacak ya da yanlış bir şey izlenim edineceksiniz. Felsefi dizge, ansiklopedik dizgede daha doğrusu doğa ve din kavramları o iki bölüm bunlar şeyler. Görgül alanın kavramları yani uzay ve zamansal alanlar ya doğanın uzay ve zamanda bunları sistemi gördüğünüz anda hemen çıkaracaksınız orada. Mantık bilimi zamansız. O bir soyutlama ve ama şimdi doğa felsefesine geçtiğimiz zaman
hocam
görüngü bilim tabii bilinç alanında olan bir şey.
Hocam şuna bir açıklama getirin. Fasulye tanesi.
Şimdi bırakalım lütfen bırakalım. Bu bakın kayda giriyor bu. Fasulye taneleri felsefe çalışmasına fazla şey yapmasın, girmesinler. Doğa dediğimiz zaman zamandayız. Kavramsal olarak düşünüyoruz. Doğa dediğimiz zaman zamandayız ve uzaydayız. Yani yalnızca uzayda olmak söz konusu değil. O ikisi bir arada olan şeyler. Gelişme, organik gelişmeden, bitkinin gelişmesinden ya da evrensel yapıların gelişmesinden söz ettiğimiz zaman zaten zamandayız. Gezegenlerin gelişmesi vesaire. Yani zaman konusu gebelittik. Görüngü bilim için bunun dizgede durum daha değişik. Mantık biliminde zaman yoktu. Ama görüngü bilimin kendisi şey, zamansal bir süreç. Görüngü kendisi, yani burada görüngüyü mantıksal, mantık bilimindeki görüngü kavramının bir şeyi yok. Açıklaması değil bu burada görüngünün kendisi. Burada görüngüler tikel görüngüler ya da belirli görüngüler. Yani genel olarak görüngü kavramı nedir diye sorduğumuz zaman onun bir yanıtını mantık bilimi veriyor. Ama burada... genel olarak görüngü değil, belirli görüngüler var ve bunun şeyin adı, görüngü bilim adını almadan önceki adı T'nin deneyiminin bilimi. Pardon, bilincin deneyiminin bilimi. Yani T'nin adını almadan önce Hegel'in kitabın başta olarak düşündüğü şey bilinç. Bu bilinç olduğu zaman bilincin şeyini düşünüyoruz. Yani bilinç T'ye ait bir kavram ve T uzay ve zamanda olan bir kavram. Bunlar şey en azından biraz üzerine düşünüp ondan sonra sorgulama noktasına ya da tartışma noktasına gelelim. Yani burada şeyi düşünürsek Hegel'in sistemini, ansiklopedik dizgiyi şu mantık bilimi doğa felsefesi, din felsefesi. Bu aslında Hegel'in bulduğu bir şey değil. Genel olarak Aristoteles'te ve Platon'da da bunu görebiliriz. Şuradan başlayarak zamandayız. Şimdi din felsefesi, din alanı burası. Din'in görüngü bilimi şeye ayrıca geliyor. Yani bu sistemde de bir onun yeri var. Hegel'in mantık ansiklopedik dizgesine bakarsanız şeyde siteden onu göreceksiniz. Burası zamanda ve uzayda. Doğayla başlıyoruz. Logos zamansal ve uzaysal değil. Ya da tüm zamanlar ve tüm uzaylar için geçerli olan bir şey.
Bunların hepsi birbirinden bağlı mı? Yoksa bir yerde
kesişiyor. Şimdi üçünün ilişkisi bu en özel noktalardan birisi. Logos nedir? Doğa nedir? Tin nedir? Onu o zaman düşünelim. Bir saat olmadı. Olmak üzere. Onu düşünelim ondan sonra ara verelim. Bu sınıyor mu?
Bu arada çıkmadığını görürsün.
Var mı? Sana da bir düğmesi var onun.
Ne?
O sapta da bir düğmesi
var. Sen yokmuş sadece.
Bana kahve ver.
Dikkat çıkarsın.
O üstteki düğmeye bir de bak.
Şu mu?
Evet, açtım o.
Işık yanmadı sana.
Işık yanmadı.
Işık yanmadı dedim ben şey yaptım.
Ben şimdi yandı tamam. Ne yandısı?
Tamam, şimdi başladı. Evet, şimdi... Bu sistem... Ne sanmayacağız bunları?
Onun bir analitik soruklama olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Leman'ın sorusu için herhalde. Çünkü o öyle ayrı ayrı değil. Yani... En felsefelerini boş ver, doğa, film, logos. Birbirinden ayrı ayrı şeyler değiller.
Değiller.
Yani onun o sorusuna bir cevap olurdu belki.
Şimdi, ayrı bunlar sistem de. Olduğuna göre sistemde bütün momentler birbirini etkiliyor. Değil mi? Şöyle diyebilir miyiz? Doğa kendinde tin. Çünkü tin ne zaman ortaya çıkıyor?
Doğanın bittiği yer.
Homo sapiens'te, evet. Doğanın bittiği yer neresi? Doğa... Şimdi bunları anahtarını da veriyoruz. Yani düşünün o şekilde tartışalım. Çünkü anahtarı da verdiğimiz için şey gibi görünüyor. Dışsal ve ezbere bilgi gibi görünüyor. Bunlar şey... Yani şu an kısa zamanda çok daha açık olarak, ayrıntılı olarak verilmez. Ama aynı zamanda real süreçlere de bakıp bir karşılaştırma yapabilirsiniz. İnsanın ortaya çıkması, doğanın en son yaratısı ya da en son noktası insan, Homo sapiens. Homo sapiens de doğa yapabileceği maksimumunu ve saltı, en sonuncusunu yapmış oluyor. Ondan sonra kültürün gelişmesi var. Kültür ve doğa ayrı şeyler. Ve kültür... Şimdi burada doğa ve tinin bağlantısı şöyle, dışsal değil, rastgele değil. O bağlantının zorunlu olduğunu görmek, anlatmak için şey diyoruz. Doğa kendinde tin. Yani doğa potansiyel olarak tini taşıyor ve o kendini realize edinceye kadar Homo sapiens kendini potansiyel olarak orada tutuyor bir bakıma. Yani şimdi tin alanı ortaya çıktığı zaman, kültür alanına girdiğimiz zaman, insan etkinliği alanına girdiğimiz zaman, çünkü burada bu alanı belirleyen tek kategori var, düşünce. O yeterli. Tabii ki duygular var, isterç var, başka her şey var ama insanın tini belirleyen asıl kategori düşünce. Doğada olmayan şey o. Ve kültür alanı ya da tinin etkinlik alanı doğa alanını bütününde moment olarak kendinde kapsıyor. O yüzden hiçbir zaman şeyi sormuyoruz. Yani insanın düşüncesi, bilinci var da beyni yok mudur falan, organik beyni. Bunlar sorulmuyor bile burada. Çünkü doğa bir ön koşulu olarak kapsanıyor tin alanında. Doğada bilinç yok. Bilinç tin alanında var. İstenç, duyunç tin alanında var. Ve bunların hepsi Homo sapiens'in organik varlığını, özdeksel varlığını, fiziksel varlığını varsayıyorlar. Yani bir maymunun, bir şempanzenin ya da başka bir hayvanın bedeninde şey yok. Bu entelektüel, duygusal, tinsel yetileri taşıyacak bir organik yapılanma yok. Onların sinir sistemleri şey değil, yeterli değil. Estetik olarak da yeterli değiller. Yani bu bunlar arasındaki ilişki aşağı, yani genel olarak böyle ikisi arasındaki. Logos'un durumu nedir dersek, o daha da şey, yine zaman içinde netleşecek olan bir problem, Logos'un ikisine karşı ilişkisini anlamak. Logos bir soyutlama her şeyden önce. Yani fiziksel bir şey ya da tinsel bir şey olduğunu düşünmek doğru değil Logos'un. Ya da mantık dediğimiz şey. Çünkü soyutlama ne demek? Yani belli başka alanlardan koparılmış olmak demek. Ve mantık bilimini ya da logosu neden koparıyoruz? Doğadan koparıyoruz ve tinalarından koparıyoruz. Yani mantık biliminde neyi inceliyoruz? Kavramları. Hangi kavramları? Öz, nitelik, nicelik vesaire. Kavramın kendisi.
Aynı zamanda tin ve doğa alanının kavramları da mantık. Tabii ki. Ama kavramları.
O da ayrı bir konu. Onu mantık bilimine bakmamız gerekiyor. Yani çünkü bu alanların kavramları burada inceleniyor. Mantık biliminde uzayı incelemiyoruz.
Zamansız ve
uzaysız. Evet, mantık bilimi zamansız ve uzaysız. Ve ama yine de bunlarla aradaki ilişki aradaki ilişki önemli. Yani şu sıra rastgele değil. Son her aşama ötekilerle bağlantı içinde. Bağlantı mantıksal felsefede ya da kavram alanında bağlantı demek birlikten başka bir şey değil. Ve o durumda bunların birliğinden söz edeceğiz. Yani doğalarını kendinde logosla birlik içinde logos form ve doğada formdan ya da biçimden söz ettiğimiz zaman ne anladığımızı geçenlerde konuşmuştuk. Genel olarak doğa yasaları diyebiliriz. Ve o ussal, doğanın ussal yanı oydu. Tin alanındaki kavramsal dizge o da şey, tin alanının ussal yanı. Yani orada mülkiyet ya da devlet ya da daha başka kategoriler bunlar kavram oldukları için mantıksal yönteme girebiliyorlar, giriyorlar ya da mantıksal bütüne giriyorlar. Ama buna mantıksal, arı kavram diyoruz bu alana, mantık biliminin alanına. Bunlar görgü kavramlar. Ya da yani uzay ve zamanda olan alanlar, oradaki kavramlar şeyden farklı. Mantık biliminin aldığı kavramlardan farklı. İzleyebildik mi? Evet. Evet.
Şimdi acaba Hegel logosu hangi bağlantıda kullanmış? O kadar okuyamadım ki.
Evet, Hegel'in
o logos iyi tanımlamak, yani neden tam olarak ne anlıyor logos?
Logos'un çok anlamı var.
Farklı bir şey anlıyor.
Logos'un bir anlamı söylem. Diskur denen şey. Bir anlamı us, bir anlamı ölçü, bir anlamı oran, bir anlamı bağlantı, bir anlamı söz. İncil ne diye, nasıl başlıyor? Başlangıçta logos vardı. Başlangıçta söz vardı diye başlıyor. Yani logos'un Yunanca'da bir felsefe tarihi kitabında gördüm, Guthrie'nin ya da Guthrie'nin 11 anlamı var diyor. Yani onların çoğunu biliyoruz, 5-6 anlamını saydım zaten. Ötekiler de buna yakın. Logos mesela en güzel bizim yani felsefede bize en çok yarayan anlamlarından birisi bağ olması. Bağ anlamı. Mantıksal bağ. Kavramların birliği. Bir kavramın başka kavramla bağlantısı. Eğer felsefi anlayışı çabuklaştırmak ve kendiniz için kolaylaştırmak istiyorsanız şeye dikkat edin. Kavramlar arasındaki bağ şey değil. İplikle kurulan bir bağ değil. Telle kurulan bir bağ değil. Birbirlerine değmeleri değil. Kavramlar fiziksel şeyler değiller. Kavramlar arasındaki bağ ya da bağlantı ya da logos onların birliğinden başka bir şey olamaz. Bir kavram ilkin karşıtıyla bir. Yani onunla yan yana duruyor diye düşünmeyin. Onunla aynı şey diye düşünün. Bir olarak düşünün. Sanki bir yüzeyin iki tarafı, iki ayrı tarafı gibi. Buna benzetme. Ama kavramsal bağlantı ya da logos birlik demek ve bu birlik hiçbir zaman onların ayrımlarını silen, yutan bir birlik değil, Schelling'de olduğu gibi. Hegel ona çok önem veriyor ve geleceğiz o paragrafa. Kavramsal bağlantı, kavramsal birlik demek. Ve bu kavramlar hiçbiri fiziksel yapı olmadığına göre, bu kavramların bir dizgesinden söz ettiğimiz zaman aslında tek bir şeyden söz ediyoruz ama o tek bir şey, bütün bu şeyi, kavramsal ayrışmayı kendi içinde taşıyor. Yani böyle bir yüzey düşünün, aynı zamanda ne kadar kavram varsa o kadar da şey var. Kalınlığı var ama o kalınlıkların hiçbiri gerçek kalınlık değil. Logos bir soyutlama. Fiziksel değil. Yani her birimizin us yetisi var. Bu olana ait olduğu için, tin, bizler tin olan, hem doğayı bu şey değil. Burada logos dediğimiz şeyle aynı şey değil. Bizler logosuz. Ayrıca da bir soyut logos var. Gerekli mi, gereksiz mi bu ikinci logos? Biz varken bile şu var, insanoğlu yokken de logos vardı. Aynı şey gibi, İncil'deki gibi, başlangıçta logos vardı diyen senin sözü gibi.
Protestanlarınız açılıyor mu?
Bu şeyin var, kabul ediyor. Yani felsefenin şey, o muhtemelen idea, Platon idealarını hatırlayın. Platon ideaları varlığını insana sınırlamıyor. İnsanın ideaları bildiğini kabul ediyor Platon. Nous, insandaki nous, ideaları bilen ve onları kullanan yeti. Yani idealar ve nous arasında bir ayrım yok Kant'ın tarzında. Kant ayırıyor şeyi. İnsanın bilme yetisini nesnel varlıktan ya da kendinde şeyden ayırıyor. Platon'da şey yok, bilinemezcilik diye bir şey söz konusu değil. İnsan bilmeye yetenekli çünkü insan nous olarak o ideallarla iletişim kurabiliyor. Yani ideaların nesnelliği anlamında, idealar örneğin güzellik ideası vesaire, bu idealar insanoğlu yokken de vardılar. Bunu düşünmek zor değil. Doğrulayıp doğrulamamak burada problemimiz değil çünkü incelediğimiz şey verili olan bir şey. Yani Hegel bunu böyle kabul ediyor. Hegel logosun varlığını ya da ideanın varlığını insandan bağımsız olarak varlığını kabul ediyor. Ve biz buna göre kurulmuş bir dizgeyi şey yapıyoruz. İnceliyoruz.
Kim belirliyor değil mi hocam? Bir yerde de kendiliğin dolaysız diye başlattık, konuştuk. Logosu, usu. Ama bunu da bir yerde dolaylıysa
en sonunda isterseniz ona girersek yine bir 10 dakika daha şey yapacağız. Aradan sonra girelim. Şimdi biraz ara verelim ve